Ayrım 38, Dönüş, Robert Charles Wilson, sayfa 350. O sabah otoyolun doğuya giden şeritlerinde neredeyse mucize diyebileceğim bir şey oldu. Çoğu insan son saatleri olduğuna inandığı dakikalarda olumsuz davranışlar içerisindeydi. Sanki ışık titremesi bu daha inandırıcı kötü son için sadece bir prova olmuştu. Hepimiz tahminleri duyuyorduk. Yanan ormanlar, yakıcı sıcaklık, denizlerin kaynamakta olan taze buhara dönüşmesi. Akıllardaki tek soru bunun günler mi, haftalar mı, yoksa aylar mı alacağıydı. Belki de zincirlerimizi koparıp bizi çeken şeylere koştuk. Geleneksel yaşamın bizi mahrum bıraktığı şeylere. Erkekler kadınlara tecavüz etmeye kalkıştı. Bazıları da engellemelerin her iki taraf için de kalktığını keşfetti. Hedef kurban aynı olaylardan kendini göz oyma ve testis parçalama gibi beklenmedik şeylerle korudu. Eski defterlerdeki hesaplar kurşunlarla soruldu ve silahlar bir anlık hevesle ateşlendi. İntihar sayısı almış başını gidiyordu. Aklıma Molly geldi. İlk ışık titremesinde ölmediyse şimdi neredeyse kesin olarak ölmüştü. Mantıklı planının mantıklı çıkarımıyla belki ölürken bir memnuniyet hissetmiştir bile. Bu da hayatımda ilk kez onun için gözyaşı dökme istediği uyandırdı. Fakat kibarlığın ve kahramansı nezaket eylemlerinin yaşandığı yerler de yok değildi. Arizona sınırındaki I-10 da bunlardan biriydi. Işık titremesi boyunca milli muhafızlardan bir birlik Colorado nehrinden geçen köprüde konuşlanmıştı. Titreme bittikten kısa bir süre sonra askerler de yok oldu. Belki de geri çağrıldılar ya da asker kaçağı olup evlerinin yolunu tuttular. Onlar olmadan köprü karmaşık ve geçilmez bir dar geçit halini alabilirdi. Fakat almadı. Trafik iki yönden de sakin bir hızla aktı. Ağır iş fenerleri ve bagajlarındaki acil çantasından çıkardıkları işaret fişekleriyle kendine bunu görev bilen gönüllülerden oluşan bir düzine sivil trafiği yönlendirme işini üstlenmişti. Son derece sabırsız olanlar bile New Mexico, Texas, belki de motorları erimeden Louisiana'ya ulaşmak için şafak sökmeden önce epey yol kat etmek isteyen veya zorunda olan insanlar. Bunun yapılması gerektiğine anlayış göstermişlerdi. Şerit değiştirmenin başarısızlıkla sonuçlanacağına ve başvurulacak tek şeyin sabır olduğunu kavramışlardı. Bu ruh halinin ne kadar sürdüğünü ya da hangi iyi niyet ve durumun bir araya gelmesiyle oluştuğunu bilmiyorum. Belki insan nezaketinden, belki de havadan olmuştu. Doğudan üzerimize gelen kıyamete rağmen gecenin sapkın bir hoşluğu vardı. Berrak ve soğuk bir gökyüzüne dağılmış yıldızlar, bitkinliğin yükünü üzerimizden kaldıran, çabucak bastıran bir esinti, arabanın camından bir annenin dokunuşu gibi yumuşak bir şekilde girdi. Yerel hastanelerin birinde gönüllü olarak çalışmayı düşündüm. Bir keresinde danışma için gittiğim Blythe'daki Palo Verde'ye ya da Parker'daki La Paz Bölge Hastanesi'ne gidecektim. Fakat bunu ne amaçla yapacaktım? Üzerimize doğru gelen şeyin bir çaresi yoktu. Molly'nin yolu olan palyasyon, morfin ve eroin vardı. Eczacı dolaplarının yağmalanmadığını düşünürsek geriye bu sonuç kalıyordu. Fulton'ın Jody'ye söylediği şey gerçekten de doğruydu. Ziyaret etmem gereken bir ev vardı, bir görev. Don Quixote vari bir görev bu tabii ki. Diane'in ne sorunu varsa onu da düzeltemeyecektim. O zaman neden bu yolculuğu bitirmeye çalışıyordum ki? Dünyanın sonu gelmişken yapacak bir şeylerim olmuştu. Meşgul olan eller titremez, meşgul olan kafa paniklemez. Ancak bu duyduğum aciliyete ve ışık titremesi anında beni yollara atan, içimden gelen bu dürtüye bir açıklık getirmiyordu. Tam da aksine şimdi daha güçlü bir hale gelmişti. Blythe'ı geçtim. İnsanı tedirgin eden kararmış dükkanları ve ablukaya alınmış benzin istasyonlarının etrafındaki yumruk yumruğa kavgaları geçtim. Yol açıldı ve hava karardı. Yıldızlar parlıyordu. Telefon titrediğinde bunları düşünüyordum. Arkamdaki bir pikap beni yalayıp geçtiğinde az daha yoldan çıkacaktım. O esnada bir yandan el yordamıyla cebimi karıştırıyor, bir yandan da frene basıyordum. Tyler dedi Simon. Daha fazla konuşmadan araya girdim. Telefonu kapatmadan ya da hat kesilmeden sana dönüş yapabileceğim bir numara ver ki sana ulaşabileyim.
Bunu yapamam gerek. Ben
özel bir numaradan mı arıyorsun yoksa ev telefonundan mı?
Özel sayılır. Cep telefonu. Sadece yerel şeyler için kullanıyoruz. Şu an bende ama bazen Aaron taşıyor yani.
Zorunda kalmadığım sürece aramayacağım.
Sorun olmaz herhalde. Numarayı verdi. Gökyüzünü gördün mü Tyler? Uyanık olduğunu düşünecek olursak gördüğünü düşünüyorum. Dünyadaki son gecemiz bu değil mi?
Bana neden soruyorsun ki diye düşündüm. Simon son 30 senedir son günlerini yaşıyordu. Kendisi daha iyi bilirdi. Diane nasıl onu söyle dedim.
Öyle aradığım için özür dilemek istiyorum. Yani olan bitenler yüzünden.
Diane nasıl?
Onu diyordum, bir önemi yok.
Öldü mü? Uzun bir duraksama oldu. Sesini tekrar duyduğumda canı yanıyor gibiydi.
Hayır, hayır ölmedi. Olay da bu.
Havada süzülüp taşınmayı mı bekliyor?
İnancımla dalga geçmene gerek yok dedi Simon.
Şu kullandığı tabiri de yorumlamadan geçemeyeceğim. İnancım dedi. İnancımız değil. Çünkü öyle değilse hala tıbbi yardıma ihtiyacı olabilir. Hala hasta mı Simon?
Evet, fakat...
Ne kadar hasta? Semptomları ne?
Güneş neredeyse bir saate doğacak Tyler. Eminim ki bunun ne anlama geldiğini biliyorsundur.
Ne anlama geldiğinden hiç de emin değilim ve yoldayım. Şafak sökmeden çiftlik evine varmış olurum.
Hayır, bu iyi olmaz. Hayır, hayır, ben...
Neden olmasın? Dünyanın sonu geldiyse madem neden orada olmamalıyım?
Anlamıyorsun. Bu olan şey sadece dünyanın sonu değil, yeni bir dünya doğuyor.
Tam olarak ne kadar hasta, onunla konuşabilir miyim?
Simon'ın sesi titremeye başladı. Uçurumun kıyısında olan bir insan gibiydi. Hepimiz uçurumun kıyısındaydık. Sadece fısıldayabiliyor, soluklanamıyor. Zayıf düştü, çok kilo kaybetti.
Ne kadardır böyle?
Bilmem, yani yavaş yavaş başladı.
Hasta olduğu ne zaman belliydi?
Haftalar öncesinden. Belki de şimdi şöyle bir düşününce aylar öncesinden.
Hiç tıbbi müdahalede bulunuldu mu?
Duraksadı Simon. Hayır.
Neden olmadı?
Gerekli gelmedi.
Gerekli gelmedi mi?
Papazdan buna izin vermezdi.
Peki papaz dene siktir olup gitmesini söyledim mi dedim içimden. Umarım fikrini değiştirmiştir.
Hayır.
Çünkü öyle değilse içeri girerken senin yardımın gerekecek.
Öyle bir şey yapma Tyler. Bunun kimseye bir faydası dokunmaz.
Haritada üstü işaretlenmiş ve zar zor hatırladığım bir çıkışa bakıyordum. Otoyoldan kurumuş bir dere yatağına ve isimsiz bir çöl yoluna döndüm. Beni istedi mi dedim.
Sessizlik.
Simon, beni istedi mi?
Evet.
Ona elimden geldiğince çabuk orada olacağımı söyle.
Hayır, Tyler. Tyler, çiftlik evinde birkaç sıkıntılı şey oldu. Buraya öylece gelemezsin.
Sıkıntılı şeyler mi? Yeni bir dünya doğuyor sanıyordum.
Kan içinde doğuyor dedi Simon.
Sabah ve akşam. Condon çiftliğini gören alçak tepeye doğru geldim ve evden görülemeyecek bir yere park ettim. Farları kapattığımda gökyüzünün doğu tarafından gelen şafak öncesi ışıldamayı görebilmiştim. Yeni yıldızlar insanı endişelendiren bir parlaklıkla temizlenmişti. İşte o zaman titremeye başladım. Kontrol edemiyordum, kapıyı açtım ve arabadan düştüm. İrade gücümü kullanıp kendimi yukarı kaldırdım. Kahverengi tepelerdeki ihmal edilip çöle dönmüş çayırlıktaki, uzaktaki çiftlik evine uzanan uzun sığ bayırdaki toprak, karanlığın içinden kayıp bir kıta gibi çıkıyordu. Mesquita ağaçları ve okotillolar rüzgarda titriyordu, ben de titriyordum, bu korkuydu. Dönü başladığından beri hepimizin yaşadığı dünyadan bir haber olmanın getirdiği huzursuzluk değildi. Kasları ve bağırsakları etkileyen bir hastalık gibi içimizden gelen bir panik ve korkuydu. Ölüm müjdesinde zamanımızı doldurmuştuk.
Gün mezun olma günüydü. Suçluların taşındığı kağnılar ve dar ağaçları doğudan gelmekteydi. Dayan ürkmüş müdür acaba? Onu rahatlatabilir miydim? Tabii içimde herhangi bir teselli kaldıysa. Kumu ve tozu kuru bayır yolundan temizleyen rüzgar tekrardan sert bir şekilde esti. Belki de bu şişmiş güneşin ilk alametiydi. Dünyanın sıcak tarafından gelen bir rüzgar. Görülmemeyi umduğum bir yere çömeldim. Hala titriyordum. Telefonun tuş takımına gıdım gıdım sahibinin numarasını yazabildim. Birkaç kez çaldıktan sonra telefonu açtı. Rüzgarın sesini engellemek için ahizeyi iyice kulağıma bastırdım.
''Bunu yapmamalısın.'' dedi.
''Taşınmayı mı bölüyorum?''
''Konuşacak durumda değilim.''
''O nerede Simon? Evin hangi kısmında?''
''Sen neredesin?''
''Tepenin hemen yukarısındayım.'' Gökyüzü artık biraz daha aydınlanmıştı, giderek aydınlanıyordu. Batı ufku çürüğe benzeyen bir mor halini almıştı. Çiftlik evini net bir şekilde görebiliyordum. Son ziyaretin üzerinden birkaç sene geçmişti ve çok da değişmemişti. Etrafındaki ambar biraz süslenmişe benziyordu. Sanki badanalanmış ve tamir edilmişti. Bundan çok daha rahatsız edici olan şey ise ambarın paraleline bir çukur kazılmıştı ve bir toprak yığınıyla çevrelenmişti. Yakın zamanda döşenmiş bir kanalizasyon hattıydı belki de ya da bir lağım çukuru. Başka bir ihtimal de toplu mezar olmasıydı. ''Onu görmeye geliyorum.'' dedim.
''Bu imkansız.''
''Evde olduğunu farz ediyorum. Yukarı kattaki yatak odalarının birinde, doğru mu?''
''Onu görsem bile.''
''Ona geldiğimi söyle Simon.'' Aşağıda ev ve ambarın arasında gelip giden bir figür gördüm. Simon değildi. Kardeş Aaron bir 50 kilo kaybetmediyse Aaron Sordi de değildi. Muhtemelen papaz Dan Condon olmalıydı. Ellerinde birer kova su taşıyordu. Acelesi varmış gibiydi. Ambarda bir şeyler dönüyordu.
''Hayatını tehlikeye atıyorsun.'' dedi Simon.
Güldüm, kendime engel olamadım. ''Sonra ambarda mısın yoksa evde mi?'' ''Condon ambarda değil mi? Peki ya Sordi ve Mac Isaac, onları nasıl atlatabilirim?''
Ensemde sıcak bir elin getirdiği baskı gibi bir şey hissettim ve döndüm. Baskıyı güneş ışığı yapıyordu. Güneşin halkası ufukla kesişiyordu. Arabam, çitler, kayalar, okotilloların cılız atları, uzun ve menekşe renginde gölgeler oluşturuyordu.
Tyler,
Tyler, geçilecek bir yol yok. Yapman gereken şey...
Fakat Simon'ın sesi bir parazit tufanının içinde kayboldu. Güneşten gelen yoğun ışık aramanın yayınlanmasını sağlayan aerostata ulaşıp sinyali ortadan kaldırmış olmalıydı. Düşünmeden tekrar arama tuşuna bastım ama telefon kullanışsız hale gelmişti. Güneşin yarısından çoğu çıkana kadar orada çömeldim kaldım. Bir bakıyor bir de gözlerimi kaçırıyordum. Korktuğum kadar büyülenmiştim de. Disk devasa ve canlı bir turuncu rengindeydi. Güneş lekeleri üzerinde kapanmayan yaralar gibi duruyordu. Zaman zaman çölü çevreleyen toz tanecikleri kalkıp güneşi görünmez hale getiriyordu. Ayağa kalktım. Belki ölmüştüm bile, belki de farkında bile olmadan ölümcül seviyede radyasyona maruz kalmıştım. En azından şimdilik ısıya katlanmak mümkündü ama hücre seviyesinde kötü şeyler oluyor olabilirdi. X ışınları havayı yarıp görünmez kurşunlar gibi yağıyordu. Ayağa kalktım ve düz bir şekilde görülebilen çiftlik evine giden toprak yolda yürümeye başladım. Silahsızdım. Kardeş Sorley 140 kiloluk bedeniyle tel kapıdan hızla çıkıp tüfeğin kabzasını kafamın yanına doğru kaldırana kadar da hiçbir sıkıntı çıkmamıştı. Kardeş Sorley muhtemelen taşınmayı elleri kanlı karşılamak istemediği için beni öldürmedi. Onun yerine beni yukarıdaki boş bir yatak odasına attı ve kapıyı üstüme kilitledi. Midem bulanmadan ayağa kalkabilmem birkaç saatimi aldı. Baş dönmem hafiflediğinde pencereye gittim ve sarı kağıttan pancurları kaldırdım. Bu açıdan güneş evin arkasında kalıyordu. Toprak ve ambar şiddetli bir turuncu parıltıya bulanmıştı. Havanın zaten vahşi bir sıcaklığı vardı ama en azından hiçbir şey ateş almamıştı. Bir ambar kedisi gökyüzündeki felaket yangınından olacak ki gölgedeki bir hendekten durgun bir suya atladı. Galiba kedinin gün batımını görecek kadar yaşama ihtimali varsa benim de vardı. Eski püskü pencere çerçevesini kaldırmaya çalıştım. Buradan aşağı atlayacak değildim. Tabii ama yine de pencere sanki kilitli değil de mühürlenmişti. Pencerenin kanatları kesilmiş, denge ağırlıklar bloke edilmiş ve çerçeve de yıllar önce boyanmıştı. Odada yataktan başka bir mobilya yoktu. Cebimdeki bir işe yaramayan telefondan başka alet de yoktu. Odadaki tek kapı da sağlam bir odun tabakasından oluşuyordu. Ki kapıyı kıracak gücüm olduğunu da sanmıyordum. Dayan sadece metrelerce uzağımda olabilirdi. Tek bir duvar bizi ayırıyor olabilirdi. Bunu bilmenin ve öğrenmenin de hiçbir yolu yoktu. Akşama doğru rüzgar duruldu. Pencereye doğru tekrar sendeleyerek gittiğimde ev ve ambarın üzerindeki güneş diskinin kenarını görebildim. O kadar büyüktü ki sanki sürekli bir düşüş halindeydi. O kadar yakındı ki sanki dokunabilecektim. Yukarı katta bulunan yatak odasındaki sıcaklık sabahtan beri sabit bir şekilde tırmanışa geçmişti. Ölçmemin imkanı yoktu ama tahminime göre 40 dereceydi ve daha da yükseliyordu. Sıcaktı ama öldürücü bir sıcaklık değildi. En azından bir kere de değil, aniden değil. Keşke Jason burada olsa da küresel yok oluşun termodinamiklerini bana açıklayabilse. Belki de bir grafik çizer ve eğim çizgilerinin nerede öldürücü noktayla birleştiğini saptardı. Sıcak bir pus titreyerek pişmiş zeminden yukarı doğru çıktı. Dan Condon birkaç kez daha ambara gidip geldi. Turuncu gün ışığının keskin yoğunluğunda kolayca fark edilebiliyordu. Derli toplu sakalı ve çukurlu çirkin suratıyla kendisinde 19. yüzyılı andıran bir şey vardı. Altına kot geçirmiş bir Lincoln gibiydi. Uzun bacaklıydı ve bir amacı vardı. Cama vurduğumda bile dönüp bakmadı. Sonra birleşik duvarlara hafifçe vurdum. Belki dayende geri vururdu ancak cevapsız kaldım. Ardından tekrar başım döndü ve tekrar yatağa uzandım. Kapalı odada bayıltıcı bir sıcak vardı. Çarşaf terlemekten sırılsıklam olmuştu. Uyudum ya da bilincimi kaybettim. Odanın yandığını düşünerek uyandım ama sadece durgun sıcaklık ve akıl almaz parlaklıktaki gün batımının birleşmesinden başka bir şey yoktu. Tekrar pencereye gittim. Güneş batı ufkunu geçti ve görünür bir hızla battı. Yüksek ve seyrek olan bulutlar kararan gökyüzü boyunca kavisler çizdi. Nem kırıntıları çoktan kavrulmuş topraklardan çekilmişti. Birinin arabamı tepeden aşağı indirip ambarın tam yanına park ettiğini gördüm. Anahtarları da aldığına şüphem yoktu. Gerçi arabanın içinde bir işe yarayacak kadar benzin yoktu. Fakat günü sağ salim atlatmıştım. Günü sağ salim atlatmıştık diye düşündüm ikimiz de. Hem dayen hem de ben. Büyük ihtimalle milyonlarca insan da atlatmıştı. Kıyametin yavaş hali demek ki buydu. Bizi her seferinde bir derecede pişirerek öldürecekti. Ya da o olmazsa dünya ekosisteminin içini dışına çıkararak yapacaktı. Şişmiş güneş en sonunda yok oldu. Hava sanki birdenbire 10 derece soğudu. Birkaç dağınık yıldız puslu bulutların ardından kendini gösterdi. Yemek yememiştim ve susuzluğum acı verir bir hale gelmişti. Belki burada sıvı kaybından ölmem Condon'un planının bir parçasıydı. Belki de sadece beni unutmuştu. Papaz Den'in bütün bu olayları kafasında nasıl kurguladığını hayal edemiyordum bile. Kendini savunuyormuş gibi mi hissediyordu? Yoksa korkmuş mu hissediyordu? Bilemiyordum. Belki de ikisinin karışımı bir şeyler hissediyordu. Odaya karanlık çöktü. Tepemde bir ışık veya bir lamba yoktu. Fakat pat pat sesi çıkaran hafif bir ses duyabiliyordum. Benzinli bir güç jeneratörü olmalıydı. Işık ilk katın pencerelerinden ve ambardan süzüldü. Ki bende de teknoloji namına telefonumdan başka hiçbir şey yoktu. Cebimden çıkardım ve açtım. Boş bir şekilde duran fosforlu ekranı gördüm. Sonra aklıma bir fikir geldi. Simon, sessizlik. Simon, orada mısın? Beni duyabiliyor musun? Sessizlik sonra tiz ve dijital bir ses çıktı. Neredeyse yüreğimi ağzıma getiriyordun. Bu şeyin bozuk olduğunu sanıyordum.
Sadece hava aydınlıkken bozuluyor. Güneş gürültüsü yüksek rakımlı aerostatlardan gelen iletişimi silip süpürüyordu. Fakat şu an dünya bizi korumaktaydı. Belki de aerostatlar biraz hasar almıştı. Sinyal düşük bantlı ve parazitli geliyordu ama geri dönüş şu an için yeterliydi.
''Olanlar için üzgünüm'' dedi. ''Ama seni uyarmıştım.''
''Neredesin, ambarda mı yoksa evde mi?'' duraksadı.
''Evde.''
''Bütün gün bakınıp durdum. Condon'un ve Sorley'nin eşini ya da çocuklarını göremedim. MacIsaac ve ailesini de aynı şekilde. Onlara ne oldu?''
''Ayrıldılar.''
''Bundan emin misin?''
''Emin miyim?'' ''Tabii ki eminim. Hastalanan tek kişi Diane değildi. Sadece sonuncusuydu.'' ''Hastalığı ilk önce Teddy MacIsaac'in küçük kızı kaptı. Sonra oğlu, sonra da kendisi.'' ''Çocukları çok şey. Yani bilirsin.'' Gerçekten hasta göründüğünde ve durum iyi ya da gitmediğinde, yani işte o zaman kamyonetine binip uzaklaşmaya karar verdi. Papaz Den'in eşi de onlarla birlikte gitti.
Bu ne zaman oldu?
Birkaç ay önce. Aaron'ın eşi ve çocukları da üzerinden çok geçmeden kendi başlarına gittiler. İnançları onları yüzüstü bıraktı. Ayrıca bir şeyler kapmaktan korkuyorlardı.
Gittiklerini gördün mü? Bundan emin misin?
''Evet, neden olmayayım ki?''
''Barınağın yanındaki hendekte sanki bir şeyler gömülü gibi.''
''Ah, o mu? Yani haklısın, bir şeyler gömülü. Hasta sığırlar.''
''Anlayamadım.''
''Bosweller Geller adında bir adamın Sierra Bonita'da büyük bir çiftliği vardı. Ayrılma olmadan önce Ürdün Tapınağı'nın bir dostuydu. Papaz Den'in de arkadaşı. Damızlık düveleri besleyen oydu.'' Ama geçen senenin sonlarına doğru Tarım Bakanlığı bir soruşturma başlattı. Hem de tam ilerleme kaydetmişken, centillerin dönüşümünü temsil eden şey bu olacağı için Boswell ve Papaz Den dünyadaki bütün kırmızı sığır türlerini beraber üretmek istiyordu. Papaz Den sayılar kitabının 19. bölümünün bundan ibaret olduğunu söylüyor. Zamanın sonunda her kıtadaki türlerden sarf bir kırmızı düve doğar. Her yerde İncil vaaz edilir. Kurban hem gerçek hem de sembolik. İncil'deki kurbana göre düvenin külleri yoldan çıkmış bir insanı temizleme gücüne sahip. Fakat dünyanın sonu geldiğinde güneş düveyi yakıp yok eder ve külleri de pusulanın dört yönüne dağılıp dünyayı arındırır, ölümden arındırır. Şu anda olan şey bu. İbraniler 9. Tekelerle boğaların kanı ve serpilen düve külü murdar olanları kutsal kılıyor. Bedensel açıdan temizliyor. Öyleyse sonsuz ruh aracılığıyla kendini lekesiz olarak Tanrı'ya sunmuş olan Mesih kanının diri Tanrı'ya kulluk edebilmemiz için vicdanımızı ölü işlerden temizleyeceği ne kadar daha kesindir. Yani tabii ki.
Sırların hepsini burada mı tutuyordunuz?
Sadece birkaç tanesini, Tarım Bakanlığı el koymadan, 15 tane damızlık gizlice kaçırıldı.
İnsanlar tam da o zaman hastalanmaya başladılar.
Sadece insanlar değil, sığırlar da, ambarın yanındaki hendeyi onları gömmek için kazdık. Asıl sürüden hepsi öldü, geriye sadece 3 tane kaldı.
Ölmeden önce zayıflık, dengesiz yürüme ve kilo kaybı mı olmuştu?
Evet, çoğunlukla. Sen nereden bildin?
Bunlar KVTS'nin semptomları. İnekler taşıyıcıymış. Dayenin hastalığı da bu.
Uzun bir sessizlik oldu, sonra Simon, seninle bu konuyu konuşamam dedi.
Yukarıda arkada kalan yatak odasındayım dedim.
Nerede olduğunu biliyorum.
O zaman gel de kapıyı aç.
Açamam.
Neden? Seni izleyen birileri mi var?
Seni öylece serbest bırakamam. Şu anda seninle konuşuyor olman bile yasak. Meşgulüm Tyler. Diane'a akşam yemeği hazırlıyorum.
Hala yemek yiyebilecek kadar güçlü mü?
Biraz. Benim de yardımımla.
Beni sal. Kimsenin bilmesine gerek yok.
Yapamam.
Diane'in bir doktora ihtiyacı var.
İstesem de seni dışarı çıkaramam. Anahtarları kardeş Aaron taşıyor.
Bunu düşünmüştüm. O zaman Diane'a yemek götürdüğünde telefonu da orada bırak. Kendi telefonunu. Benimle konuşmak istediğini söylemişti değil mi?
Çoğu zaman kastetmediği şeyler söylüyor.
Sence bu da onlardan biri miydi?
Daha fazla konuşamam.
Telefonu bırak yeter. Simon. Simon.
hat kesildi. 38. ayrımın sonu. Sayfa 360.